Ayrım 5, sayfa 59. Bugünkü Yahudinin ne olduğunu anlamak için asıl Hristiyan vicdanı sorguya çekilmelidir. Ama soru Yahudi nedir şeklinde değil de Yahudiden sen ne yaptın şeklinde olmalıdır. Gerçek odur ki Yahudi onu Yahudi sayan insanların bir yaratmasıdır. Çıkış yapılması gereken yalın gerçek işte budur. Antisemite demokratın dediği bu anlamda çok doğrudur. Yahudi'yi yapan yalnız antisemitizmdir. Ne de olsa Yahudi'ye karşı beslenen bu kuşkuyu, gözetleme merakını, o maskeli düşmanlığı tek tek bağnazların ara sıra yaptıkları taşkınlıklara vermek elbet doğru değildir. Antisemitizm buraya kadar açıkladığımız gibi her şeyden önce hukuk devletinin bağrında gizlice yaşayan ilkel, kör ve karanlık bir topluluğun bir tepkisi, bir belirtisidir. Böyle olduğundan dolayı da onu büyük sözler ve jestlerle, öğütler ve uyarmalarla yenmek, yok etmek oluşlu değildir. Bu neye benzer bilir misiniz? Korkunç savaşlarını bir kitapta toplayıp insanlara okutunca savaşın ortadan kalkacağını sanmaya. Yahudi kendisine gösterilen yakınlığın, duygudaşlığın değerini bilir. Bilir ya yine de antisemitizmin içinde yaşadığı ülkenin tamamlayıcı bir parçası olduğunu hiç unutmaz. Pek iyi bilir ki demokratlar ve bütün öteki savunucuları gerçekte antisemitizmi yok etmek niyetinde değildirler. İlkin düşünce özgürlüğüne saygı besleyen bir toplumda bir cumhuriyette yaşıyoruz. Sonra kutsal birlik, Union Sacre miti Fransızları hala öyle etkiliyor ki hele uluslararası bunalımlar sırasında azgınlığı artan antisemitizme alabildiğine ödün vermekten geri durmuyor. Böyle ödün vermek yatkınlığı gösterenler elbet yalnız iyi niyetli ve iyi yürekli demokratlardır. Yoksa antisemit daima durduğu noktadan ayak bile sekilmez. O bir bağnazın bütün avantajlarından yararlanır. Onu kızdırmayalım, kışkırtmayalım derler. Yanında yüksek sesle konuşmaktan sakınırlar. 1940'ta birçok Fransızlar belli art düşüncelerle birlik, union öğüdü veren Pétain'ın hükümeti başına toplanmışlardı. Sonra bu hükümet antisemitik tedbirler almaya başlayınca iyi niyetli Pétainistler ses çıkarmadılar. İçlerinden biraz tedirgin olsalar bile ne yapabilirlerdi? Eğer Fransa birkaç Yahudi kurban ederek kurtulacaksa buna göz yummak daha iyi değil miydi? Onlar antisemit değillerdi. Hayır, haşa, rastladıklarında Yahudilere selam verip konuşuyorlardı bile. Acılarını ve üzüntülerini paylaşıyorlardı bile. Ama bu Yahudilerden birleşik ve ataerkil, patriarkal bir Fransa düzenleme hayali uğruna kendi hayat ve kederlerinin feda edildiğini anlamamaları beklenir miydi? Almanların yırtıcı pençelerinden ya da ölüm kamplarından nasılsa kurtulanlar şimdi Fransa'ya dönüyorlar. Metin 1944'te kaleme alınmıştır. Çokları ta baştan beri direnişti, rezistante idiler. Birçoklarının Lekler ordusunda oğulları, kuzenleri vardı. Şu anda Fransa coşkunluk içinde sokaklarda kucaklaşıyor, kardeşlik antları içiliyor. Sınır kavgası bile şu anda unutulmuştur. Gazeteler harp tutsakları ile sürgünler üstüne sütunlar dolduruyorlar. Peki niçin hiç Yahudilerden söz eden yok? Kurtulup yurda dönen Yahudiler kutlanacak mı? Lublin gaz odalarında can verenler anılacak mı? Günlük gazetelerimizde bu konuyla ilgili bir satır bile görülmüyor. Sebebini sorsanız, antisemitleri kızdırmamak için derler. Oysa Fransa'nın şimdi her zamandan çok birliğe ihtiyacı var derler. Şimdi kendilerinden söz edilmemesi Yahudilerin de hayrına olur. Fransız toplumu 4 yıl onlarsız yaşadı. Onların yine içimize dönüşünü göze çarpacak biçimde belirtmek doğru olmaz. İyi niyetli gazetecilerimiz işte böyle düşünür. Sanır mısınız ki gerçek durum üstüne Yahudiler düşünüp taşınmaz? Sanır mısınız ki bu susuşun sebebini onlar anlamaz? Bu tutumu beğenerek bizden ne kerte az konuşulursa o kerte iyi olur diye düşünenler yok değildir. Ama bu sözdeki burukluğu, acılığı kendini bilen, ırkına ve inancına güvenen bir Fransız sezebilir mi? İnsanın böyle bir feragat felsefesine, bir saklambaç politikasına varması için ana yurdunda yıllar yılı düşmanlık sezmesi, her an uyanık kötü niyetin delillerini görmesi, daima sataşıp saldırmaya hazır bir sözde kayıtsızlık ile karşılaşması gerekir. Yahudiler yurda gizlice dönüyor, ulusal kurtuluşun sevincini herkesle birlikte yaşayamıyorlar. Ne acı. Ben Lettre Française'de şöyle fazla bir şey düşünmeden harp tutsaklarının, sürgünlerin, politik tutukluların ve Yahudilerin acıları üstüne birkaç satır yazdım diye bazı Yahudilerden dokunaklı teşekkür sözleri duydum. Bir yazar yalnız Yahudi adını andı diye ona böylesine sıcak minnet duymaları için ne yaman bir yalnızlık, bir kimsesizlik duygusu içinde yaşamalı bu adamlar. Besbelli ki Yahudi onu ille de Yahudi sayan bir toplumda belirlenmiş, koşullanmış bir Yahudi durumunda bulunmaktadır. Yahudinin bağnaz düşmanları, ılıman savunucuları vardır. Demokrat ılımanlığı kendine bir meslek yapmıştır. Uyarır, çıkışır ama havra yakanlara hiç dokunmaz. Hoşgörülülüğü snopluk derecesindedir. Demokrasi düşmanlarını bile içine alacak kadar geniştir. Mara'nın neredeyse bir deha sayılması bu bakımdan ilgi çekicidir. Demokrat antisemite karşı hoşgörüden ayrılmaz. Çünkü kendi kuyusunu kazanlara bir çeşit hayranlık duyar. Belki kendi elinden gelmeyen zorbalığa güç gösterisine karşı bir zaafı, bir özlemi vardır. Üstelik bu eşit olmayan güçlerin bir karşılanmasıdır. Demokratın Yahudi haklarını daha sıcakça savunması için onun da maniheist olması ve Yahudi'yi iyilik ilkesi olarak kabul etmesi gerekirdi. Bu nasıl olabilirdi? Demokrat aklını kaçırmamıştı ya, o Yahudi'nin avukatlığını yapıyorsa bunu onda insanlığın bir parçasını gördüğü için yapıyordu. Ama insanlığın aynı şekilde savunulması gereken başka parçaları da vardı. O vakit buldukça Yahudi davasıyla uğraşırdı. Oysa antisemit tek bir düşman tanıyordu, bütün gücünü onun üstünde toplayabildi. Onun üstünlüğünü sağlayan buydu. Azgınca saldıran ve gevşekçe savunulan Yahudi, antisemitizmi her an canlandırıp ayaklandırması mümkün bir toplumda yaşamak zorundadır. Daha yakından yapacağımız gözlemlerde bu çıkış noktasını hiç gözden ırak etmeyelim. Fransız Yahudilerinin çokluğu küçük, büyük burjuvalardan bileşiktir. Bunların işlerini, uğraşlarını ben iyi ünlü diye niteleyeceğim. Çünkü başarı denilen şey kişisel ustalık ve beceriklilikten daha çok kazanılan üne, başkasının o adamla ilgili düşüncelerine bağlıdır. Avukat ya da hazır elbise tüccarı mısınız? Müşteriniz ancak hoşa gittiğiniz, beğenildiğiniz oranda bol olur. Demek ki bu meslekler yol yordan bilmek ister. Kandırmak, yaltaklanmak, sempati ve güven kazanmayı gerektiriyor. Giyim kuşamda kusursuzluk, onurlu ve kibar görünüş, müşterileri çeken sayısız gösterişler ve oyunlar arasında bulunur. Hepsinin başında adı iyiye çıkmış olmak gerekir. İyi ad da ancak iyilik ederek kazanılır. Demek ki adı geçen işlerde başarının koşulu, insanlarla düşüp kalkmada başarı kazanmaktır. Yalnız toprağıyla uğraşan köylü ile yalnız elindeki maddeyle uğraşan işçinin bu gibi hünerlere ihtiyacı yoktur. Yahudi böylece kendini çelişik bir duruma sokmaktadır. Herhangi başka bir ad yapıyor ama bu iyi ad ya da ün baştan beri taşıdığı ve ne yapsa silip atamayacağı kötü Yahudilik ünüyle çatışıyor. Maden ocağında, arabası üstünde, döküm evinde çalışan bir işçi Yahudiliğini kolayca unutabilir. Ama bir Yahudi tüccar bunu dünyada unutamaz. O dürüstlüğün binbir kanıtını verse, ağzıyla kuş tutsa, yine ancak ve yalnız iyi bir Yahudi ünü kazanabilir. O Yahudidir ve Yahudi kalacaktır. Yahudi namuslu, namussuz diye anıldığını duyunca bunun ne demeye geldiğini, övülme ya da yerilmeye hangi tutum ve davranışlara borçlu olduğunu çok iyi bilir ve hatırlar. Ama ona sadece Yahudi dedikleri zaman bu belli bir durum değil, yaptığı ve yapmadığı her şeye yapışık olan belirli bir tutumdur. Ona durmadan telkin edilmiştir ki bir Yahudi daima Yahudice düşünür, uyunur, yer içer. O dürüst ise Yahudice dürüst, dolandırıcı ise Yahudice dolandırıcıdır. Ne var ki Yahudi ne kadar arasa ve denese davranışlarında dendiği gibi bir özellik bulamaz. Biz kendimiz yaşayışımızın biçimini bilir miyiz? Bilemeyiz. Çünkü nesnel bir gözlem yapamayacak kadar kendi kendimizle karışmışızdır. Ama Yahudi için durum aynı değildir. Bir gün ansızın kafasına yerleşiveren Yahudi sözcüğü bir daha oradan çıkmaz. Kimi çocuklar ilkokul sıralarında kendilerini yumrukla bu damgadan korumaya çalışırlar. Çünkü Yahudi suratlı sövgüsünü duyunca deliye dönerler. Ne fayda, ırklarını daha ne sürebilmezlikten gelebilirler. Tanıdığım ailelerden birinde bir kız çocuğu 15 yaşına dek Yahudi sözcüğünün anlamını öğrenmemişti. Fontainebleau'lu bir hekim, düşman yaygını işgali sırasında torunlarının kökleri asılları üstüne hiçbir şey öğretmeden büyütmeyi becermişti. Ama ne yazık ki bir gün acı gerçeği onlar da öğreneceklerdi. Kimi zaman çevrelerinde gördükleri anlamlı bir gülümseme buna yeter, olmazsa bir tepeden bakış ya da bir dedikodu bütün kuşkuları dağıtırdı. Bu öğreniş ne denli geç olursa çok tabii o denli yayın şiddetli olurdu. Ansızın anlarlardı ki onların üstüne kendilerinin bilmediği bir şey bilinmektedir. Evde duymadıkları bir sıfatla anılmaktadırlar. Birdenbire kendilerini alargada bulur, çocuk toplumundan dışarı atıldıklarını hissederler. Oysa öteki çocuklar rahatça birbiriyle düşüp kalkmaya devam eder, özel adlarından başka ayrı bir lakap ya da sıfat kullanmazlar. Kafaları allak bullak olan bu yavrular evlerine dönünce babalarının yüzüne dikkatle bakar ve düşünürler. Demek bu da bir Yahudi ve bütün baba saygıları uçar gider. Bu çocuklar ömürleri boyunca o ilk bilinç şokunun etkisini duyar, silinmez bir şekilde damgalandıklarını düşünürlerse buna şaşılır mı? Ana babasının cinsel ilişkisini ansızın öğrenen çocuğun tepki ve sapkıları üstüne çok şey söylenmiş ve sayısız örnekler gösterilmiştir. Ana babasını dikkatle süzüp ilk defa "Aa, bunlar Yahudiymiş" diyen mini mini bir yavruda benzer tepki ve sapkılar olmaz mı? Ona Yahudi olmanın ayıp olmadığını, o sıfatla övünmesi gerektiği söylenir şüphesiz ama çocuk artık neye inanacağını şaşırmıştır. Küçümsenip horlanma korkusuyla, övünüp gönenme isteği arasında bocalamaya başlar. Sapada kaldığını görür, nedenine aklı ermez, çalışıp çabalar ama ne yapsa başkasının gözünde Yahudilik barajını aşmadığını, aşamayacağına inanmak zorunda kalır. Alman hükümetinin Yahudileri sarı yıldız takmaya zorlaması halkta haklı bir öfke ve tiksinti yarattı. Bu tedbir Yahudi denilen insanı hor bakışlara çıplakça sunmak, türlü anlamlara gelen bakışların kurşunlarıyla delik deşik ederek kanlarını içlerine akıtmak demekti. Fransız toplumunda bu öylesine bir tepki yarattı ki o zavallı damgalılara duygudaşlık gösterebilmek için elden gelen yapılıyordu. Ama iyi niyetli yurttaşlardan gördükleri aşırı iltifatlar, şapka çıkarmalar onu daha çok sıkıyor, ağlamakta ediyordu. Hele yaşlı gözlerin patetik bakışları altında büsbütün eziliyor, kendilerini acınalası sakat yaratıklar gibi hissederek kahroluyorlardı. Acınma konusu olmak çoklarının sandığından daha yaralayıcıdır. Yahudilere düşen rol bu erdemli liberal yurttaşlara bir şekilde kendilerini göstermek fırsatı vermekten ibaretti. Yüce duygularının türlü jestler ve mimiklerle gösterilmesine vesile olmaktı. Liberaller ise hürdü. İsterlerse Yahudinin elini sıkar, isterlerse suratına bir tükürük atabilirlerdi. Ahlaklarına, kendilerine seçtikleri yola göre bir karar verirlerdi. Ama Yahudi, Yahudi olup olmamakta serbest değildi. Güçlü karakter sahibi Yahudiler için kin ve tiksinme belirtileri görmek, iyilik ve acınma işleri görmekten yeğdi. Çünkü kin çoğun bilinçsiz bir tutku olduğu halde iyilik ve acınma bilerek ve lütfen yapılan bir gösteridir. Biz bu psikolojik halleri öyle iyi biliyorduk ki yıldızlı Yahudilere rastladıkça başımızı çevirmeyi yeğ bulurduk. Onlara değen bakışlarımızdan utanıyorduk. Çünkü biz istemesek de bu bakışlar onları yine de damgalamaktan geri kalmıyordu. Yapılacak en dostça hareket hiçbir şey görmüyormuş gibi davranmaktı. Yalnız insana yaklaşmak için ne yapsak yine Yahudi ile karşılaşıyorduk. Nazi boycuklarının aslında önceden var olan bir durumu daha çok belirtmekten, gerçekte kendimize tamamıyla uyan bir davranışı resmileştirmekten başka bir şey yapmadığını bilmiyor muyduk sanki? 1940 Yahudisi gerçek yıldızlı değildi ama adıyla, yüzü ve jestleriyle, daha bilmem kaç çeşit özellikleriyle kendini Yahudi olarak tanıtıyordu. Sokakta dolaşır bir kahve, salon ya da tecim evine, dükkana girerken Yahudi olarak tanınıp damgalandığını hemen hissetmiyor muydu? İçten ve sevimli jestlerle karşılansalar bile yine bir hoşgörü gösterisine vesile yapıldığını biliyor, tanıdığının bu vesileyle çevresindekilere şöyle demek istediğini seziyordu. Ben öyle küçümen, dar kafalı adam değilim. Geniş bir görüş ufkum var. Antisemit değilim. Ben insanlarda yalnız insanı görürüm, ırklarına bakmam. Yahudinin kendine gelince o her şeye karşın kendini bütün öteki insanlardan aşağı görmez. Düşünür ki o da aynı dili konuşmakta, aynı ulusal emelleri besleyip aynı sınıf çıkarlarına hizmet etmekte, herkesle birlikte seçimlere katılıp aynı gazeteleri okumakta, aynı görüş ve düşünceleri anlamakta ve paylaşmaktadır. Ama ona iş aslında hiç de öyle değildir. Sen de okur konuşur geçersin, lakin bütün bunları hep Yahudice yaparsın diyorlar. Ne demek Yahudice yapmak diye soracak olsa alacağı cevap, hele dön de bir aynaya bak olacaktır. O da gerçekten dönüp aynaya bakar ve kendi hayalini tanır. Tanır ya, herkesin onda varsaydığı Yahudi niteliğini bir türlü göremez. Ne yapmalı öyleyse? Daha sonra göreceğiz ki Yahudi tedirginliğinin kökü bir yanıtsız soruyu durmadan tekrarlamasında, o belirsiz ama bildik ama ele gelmez ama çok yakındaki görüntü fantom ile hesaplaşıp, cenkleşip durmasındadır. Onu bir musallat düş gibi habire kovalayan bu görüntü başkalarının önünde sezdiği kendi hayalidir. Denecek ki bu hemen hepimiz için doğrudur. Hepimizin kendi gözümüzden kaçan ama çevremizde yerleşmiş bir karakteri, bir tipi vardır. Evet öyledir. O da yakın çevremizde ilişkilerimizin doğurduğu bir tasarımdan başka bir şey değildir. İçinde yaşadığı toplumda hiç değilse normal zamanlarda yurttaşlık haklarını serbestçe kullanabilmesi Yahudi için durumu daha da şaşırtıcı bir hale koyar. Acısı kat kat artsa da bunalım zamanlarında kendini hiç değilse elde silah savunabilir, efendi ile köle de Hegel'in anlattığı gibi diyalektik bir tutumla baskıya karşı ayaklanarak özgürlüğünü yeniden kazanabilir, kargınmış Yahudi dogmasını onu omzuna yükleyenlere karşı silah gücüyle yok sayabilir. Ama her şeyin suskun ve normal olduğu dönemlerde ne yapsın, kime karşı ayaklansın? O zaman kendini çevreleyen toplumla uzaklaşmaktan, törelerine uyup partilerine karışmaktan başka çıkar yolu yoktur. Artık o da herkesle aynı namus ve şeref hakkına sahip olarak karışmasını sağlayan bir devletin hür vatandaşıdır. Bundan dolayı da her türlü toplum rütbeleri ve devlet kapıları ona da açıktır. Onur nişanları alabileceği gibi büyük avukat ve bakan da olabilir. Ama legal haklarının doruğuna çıktığı anda karşısına ansızın şekilsiz ve karışık, bambaşka bir toplum çıkarak onu öfkeyle aşağı iter. O zaman adam acıyla anlar ki gördüğü bütün saygılar dışındadır, bütün mutluluk görünüşleri boştur. En büyük başarılar bile onu şu gerçek denilen topluma mal edemeyecektir. Bakan da olsa yine Yahudi bakan sayılacak, bir yandan ekselans bir yandan da parya muamelesi görecekti. Gerçi açık ve özel bir direnme ile karşılaşmaz ama yine de her şey ondan çekinir gibidir. Çevresinde bir boşluk, bir oyuk meydana gelir. Elini neye sürse sanki kimyasal bir etkiye tutulmuşçasına değişir ve bozulur. Burjuva toplumunda değerler insanların durmadan birbirine karışması, yığınsal akımlar, töreler ve modalarla yaratılır. Şiirlerin, möblelerin, evlerin, toprakların değerleri daha çok hafif bir çiğ gibi nesnelerin üstüne çöken o kendiliğinden yoğunlaşma ile meydana gelir. Değerler tamamıyla ulusal nitelikte olup geleneksel ve tarihsel bir toplumun normal işleyişinden doğar. Fransız olmak yalnız Fransa'da doğmuş olmak, seçimlere katılıp vergi ödemek demek değildir. O daha çok Fransa'nın değerlerini kavrayıp kullanmayı bilmek demektir. Hele onların yaratılmasında payım varsa bu benlik bilincini yükseltir. Bütünle bir olma duygusunu derinleştirerek varoluşa anlam ve hürriyet kazandırır. Bir 16. Louis möblesini, bir Chamfort özdeyişini, bir Ile-de-France toprağını, bir Claude Lorrain tablosunu beğenip değerlendirmek demek, kendini Fransız toplumundan hissetmek ve ona bağlılığı sessiz bir toplum anlaşmasıyla yenileyip pekiştirmek demektir. Bulanık ve rastlantısal varlığımız birdenbire tüzel bir varoluş değeri kazanır. Bir Villon'u okuyarak ya da Versailles Sarayı'nı gözden geçirerek içten sarsılan her Fransız, devletin bir parçası ve değişmez hakların bir öznesi olur. Ama Yahudiysen bu değerlere yaklaşmak yasaktır. Bu gerçi işçi için de böyledir ama ne de olsa onun durumu yine başkadır. İşçi burjuva kültürünü hor görürken yerine kültür değerleri koymayı tasarlar. Yahudi ise gerçekte kendini yadsıyan adamların sınıfındandır. Onların beğenisini, yaşayışını paylaşmakta, elini onların değerlerine doğru uzatmaktadır. Ama bu el nedense onlara ulaşmaz, bu göz onları göremez, bu insan onları gerçekten edinmez ve benimseyemez. Gerçek elbet böyle değildir. Kim inanır ki Bloch, Cremieux veya Sore Fransız yapıtlarını bir Hristiyan bakkaldan ya da polisten daha az anlar? Kim inanır ki Max Jacob bizim dilimizi Arya olan bu belediye yazıcısından daha az biliyordu? Yarım Yahudi Proust, Racine'i bundan dolayı yarım mı anlıyordu? Stendhal'i kim daha iyi anlıyordu? Ünlü bir yazar bozuntusu olan Arya Schuken mi, yoksa Leon Blum mu? Bütün bu doğrular ne yazık ki pek yaygın olan yanlıştan hiçbir şey değiştirmez. Bunun yanlış ya da doğru olduğunu Yahudi kendisi karar vermek, hatta kanıtını bulup göstermek zorundadır. Bu kanıt bulunsa da onu reddetmek yine karşı tarafın elindedir. O bir yapıtın, bir törenin, bir çağın, bir stilin anlayışında kendinden pek ileri de olsa nesnelerin gerçek değerini, yalnız gerçek Fransa'nın Fransızlarına nasip olanı, bayağı sözlerle dile getirilmesi mümkün olmayanı kavrayamaz, bu onun bütün yeteneklerini aşar. O okumuşluğunu, yaptıklarını boşuna ortaya serer çünkü asıl bu okumuşluk ve yapıtlardır ki Yahudinin gerçek değerleri kavramaktan ne kerte uzak olduğunu belli eder. Yahudi inanmalıdır ki nesnelerin içerik anlamları ona daima kapalı olacaktır çünkü kendinin olmayan gerçek Fransa gerçek değerleri, gerçek ahlakıyla onu bir duman gibi sarmıştır. O dünyanın malını ele geçirmiş, isterse saraylar ve geniş topraklar edinmiş olsun, tapu senetlerini cebine indirir indirmez sanki büyülenmiş gibi mülkler bambaşka bir anlam kazanır. Gerçek mal sahipliği ancak bir Fransız'a, bir Fransız oğluna, köylü çocuklarına yaraşır. Bir köyde sefil bir barınağı ak akçeyle ödemiş olmak bile gerçekten ona sahip olmaya yetmez. Bütün komşuları, ana babalarını ve atalarını, yöredeki tarlaları, kayın ve meşelikleri tanımak, ekip biçmiş, avlanmış ve balık tutmuş olmak, ağaç kabuklarına çentilmiş adları sonra irileşmiş harflerle yeniden bulmuş olmak gerekir. Yahudinin bu koşulları yerine getirmediğine ise ant içilse baş ağrımaz. Belki Fransız da bu koşulları yerine getirmemiştir ama o başka, kural dışına çıkmak bir Fransız'a hoş görülebilir. Arpa ile yulafı birbirine karıştıran bir Yahudi olabileceği gibi bir Fransız da olabilir. Ama Fransız başka türlü karıştırır, Yahudi başka türlü. Böylece Yahudi toplum içinde sipsivri bir yabancı, bir dağdan bağa inmiş, bir dıştan giden olarak kalır. Elde edemeyeceği şey yoktur ama hiçbir şeye gerçekten sahip olması mümkün değildir. Şimdi gerçek mülk parayla satın alınamaz. Yahudinin dokunduğu, satın aldığı her mülk eli altında değerden düşer. İçinde yaşadığı ama manen dışında bulunduğu toplumun geleceğine o da herkes kadar pay kattığını bilir. Hatta Fransız da bilir. Bilir ama Yahudi'ye geleceği bağışlasa bile geçmişi esirger. Öyle ya ne Fransız kralları, ne onların danışman ve komutanları, ne kodaman derebeyleri, ne bilim ve sanat adamları Yahudi değildi. Büyük devrimi de Yahudiler yapmadı. Bunu Yahudi de çok iyi bilir ve hiçbir diyeceği yoktur. Nasıl olsun ki 19. yüzyıla değin onlar da tıpkı kadınlar gibi vasilik altında yaşıyorlardı. Sosyal ve siyasal hakları da bu bakımdan yine kadınlarınki gibi yenidir. Einstein, Charlie Chaplin, Bergson, Chagall, Kafka gibi birkaç ad sıralamak bile eğer daha erken azat edilmiş olsalar Yahudilerin dünyaya neler verebilecek olduklarını göstermeye yeter. Yığınsal bellekleri korkunç pogromlar, gettolar, sürgünler, ardı arkası kesilmeyen baskı ve işkencelerle doludur. Ellerindeki gibi sürekli bir gelişme ve yükselme yerine 2000 yıllık bir yerinde sayma ya da tekrarlamaktan başka bir şey olmayan tarihleri üstüne donuk, bulanık anılar saklamışlardır. Yahudiler belki en eski budun oldukları halde hala tarihsel değildirler. Bir yandan sonsuz derecede kocamış, bir yandan da dünkü çocuk görünmelerinin nedeni budur. Yahudilerin bilgeliği vardır ama tarihleri hayır. Varsın öyle olsun. Bu hal onların bizim içimize karışıp gitmelerini belki daha da kolaylaştırır. Onları koşulsuz, koşuntusuz içimize kabul edersek bizim tarih aynı zamanda onların, hiç değilse çocuklarının olur diye düşünülecek. İyi ama onlardan asıl esirgenen de işte budur. Yahudi yalnız bu yüzden yalpanıp gezmektedir. O yeniden İsrail'e dönüp Fransa'da kendinden esirgenen geçmişi orada yeniden bulmayı aklından geçirmemelidir. Bugünkü Fransa'da olsun ne ulusallığa, ne toprağa, ne dine, ne ekonomik çıkar ayrılığına dayanmayan, yalnız eşit ortak durumundan doğan bir Yahudi topluluğu pekala bir sevgi bağı, bir kültür ve dayanışma bağı olabilirdi. Ne çare ki İsrailoğullarının düşmanları hiç böyle düşünmüyor, sayılan ulusal bağların asla Yahudileri kapsamayacağını söylüyorlar. O zaman Yahudi de belki doğru bir terim bulamadığından dolayı ırk kelimesini kullanmayı yeğliyor, bununla da antisemite hak vermiş oluyor. Baksanıza kendileri de bir Yahudi ırkı bulunduğunu kabul ediyorlar, her yerde de soydaşlarıyla buluşup kafa kafaya veriyorlar. Yahudiler bu topluluktan haklı bir övünme payı çıkarmak isterlerse yine ırk ayırmasına sarılmak zorundadırlar. Çünkü bunu ne özel bir Yahudi yapıtları bütününden, ne Yahudilere özgü bir uygarlıktan ne de genel bir mitten çıkarabilirler. Antisemit böylece her cephede üstünlük sağlamış olur. Fransız toplumuna dışarıdan sokulan Yahudi orada yalıtılmış kalmalıdır. Buna razı olmazsa hakarete uğrar, baş eğerse yine makbul olmaz ve özümlenmez. Olsa olsa yalnız katlanılır ve her yerde karşılaştığı güvensizlik sınavını sabırla geçiştirmesi istenir.